الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائه من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اخیراً فرقه وهابیت که پیروی محمد بن عبدالوهاب و اوکابیه که تقیه حنبلی شامی است مدعی شدند که پاره از اعتقادات مسلمین مثل اعتقاد به شفاعت و پاره از اعمال مسلمین مانند توسلات و استمدادات از انبیا و اولیا بر ضد اصل توحید در عبادت است. Bahsimiz tevhid konusundaydı, Mutezile'nin tevhid inanışındaydı ve bundan kaynaklanan dedik ki tevhidi dört bölümde ilk başta inceliyorlar. İslam uleması, tevhid der zat, zati tevhid, tevhid der sıfat, sıfatlı tevhid, tevhid der efal, fiilde tevhid ve tevhid der ibadet, ibadette tevhid. Özetle dedi ki, zatta tevhidin manası, Hak Teala'nın zatının bölünmez olduğu ve hiçbir şekilde ikinci bir ferdin Hak Teala için mümkün olmadığı. Sıfatta tevhid dedik ki, yani Hak Teala'nın sıfatları zatının bizatihi kendisidir. Zat sıfatları da kendisinde barındırmaktadır ve zatla sıfatlar ayrı şeyler değil. Çünkü aksi takdirde bir takım sorunlar ortaya çıkıyordu ki özetle işaret ettik. Fiilde tevhid dedik ki manası şudur ki Allah tebarek ve teala'dır tek bütün her şeyi yaratan ve yaratmada ve işinde tek müstakil olan, başkasından istimdat etmeyen, başkasından yardım almayan ve yardımcısı olmayan tek fail, tek iş gören Hak Teala'dır. Onun dışındaki bütün failler işlerinde mutlaka başkasından istimdatla, ki o da Hak Teala'dır, Hak Teala'dan aldıkları güç ve izinle bir iş görmektedirler ve bunların işi de müstakil olarak yine Hak Teala'ya atfedilmektedir. Gayrı müstakil olarak bunların kendisine, müstakil olarak Hak Teala'ya. İbadette tevhid, yani yalnızca ibadet edilmesi, kulluk edilmesi, tapılması gereken varlık Hak Teala'dır. Yalnızca Allah Teala'ya ibadet edilmelidir ve yalnızca ibadete mahsus olan, ibadete liyakati olan, ibadet edilmeye layık olan varlık Hak Teala'dır. Hak Teala'nın dışında hiçbir varlık ibadete layık değil. Burada arz edeyim ki ihtilaf Mutezile'nin şey konusundaydı. Sıfat konusundaydı, eşaireden ona işaret ettik ki Mutezile sıfatta tevhidi savunurken eşaire sıfatta tevhide kail değil. Ve zattaki tevhidde de dedik ki bütün ehli sünnetin tevhid anlayışı aslında sayısal tevhid anlayışıdır. Bu ehli beyt ekolunun hak manasındaki, tek hak olmak manasında olan tevhid anlayışıyla farklı bir anlayıştır dedik. İbadetteki, fiildeki tevhidde de biraz sonra açıklayacağız, ihtilaf var yine Mutezile ile Eşaire arasında. Ama zattaki tevhidde bütün Müslümanlar yalnızca Allah'a ibadet edilmesi gerekir ve Allah dışında hiçbir şeye ibadet caiz değil ve şirktir konusunda bütün İslam fırkaları müttefiktirler. Hiçbir fırka yoktur ki Allah dışında başka bir şeye ibadeti caiz görür. Burada bir ihtilaf yok. Yani bütün İslam fırkaları baştan sona kadar Şiasıyla, Sünnisiyle ve bu iki grup arasındaki fırkalarla birlikte. Ancak ihtilaf burada başka bir şeydedir. O da budur ki yani kuburada Allah'tan başka bir şeye tapılmak caiz değil. Bunda ittifakları var hükümde. Ama bu hükmün tatbikinde sonrasında yani fertlerinde arada ihtilaf söz konusu. Acaba peygamberlere tevessül etmek veya mesela peygamberlerin mezarına, imamların mezarına herhangi bir şahsa tevessül etmek, Allah dışındaki mahlukata tevessül etmek, onlara ziyaret etmek, onlara ikramda bulunmak, onların karşısında eğilmek, onların icabında mezarlarını gidip ziyaret edip öpmek gibi onlara saygı göstermek, onları selamlamak, bu acaba şirk midir yoksa şirk değildir? Arz edeyim ki Vehhabi anlayışa göre bunların tamamı şirktir. Yani bir peygamberin mezarına gidip yani mezar ziyaretine gitmek, mezarın mesela diyelim ki türbenin kapısını öpmek, selamlamak, eğilerek gitmek, orada bükülmek, onun karşısında arz edeyim ki ya boş oradaki mezarı selamlamak, bunların tamamı Vehhabiyete göre şirktir. Bunu yapanlar müşrik oluyorlar. Allah'tan başkasına tapmış oluyorlar. Orada mesela eğer insan mezarın karşısında dikile ve diyor ki mesela ya Resulallah işve ali indi Allah, ey Allah'ın Resulü bana Allah katında şefaat et demek, Resulullah'ı nida etmek, Allah'tan başkasını nida etmek şirktir. Sadece dua ve nida Allah'a mahsustur. Gerek Allah'a nida edilmedi. Ya Allah edrikni ve ya Allah hallesni ve ya Allah encini mesela. Ey Allah beni kurtar demelidir. Allah'ın esma-ül husnası çağrılmalıdır. Allah'tan başkasının çağrılması şirktir diyor. Ve her türlü tazim, Allah'tan başkasına yapılan her türlü tazim, arz edeyim ki bunlar şirktir. Sadece bazı müstesnalar var bundan. Mesela diyelim ki Hacerül Esved'i mesela diyelim ki öpmek gibi. Arz edeyim ki Hacerül Esved'i mesela eliyle işaret edip selamlamak gibi tevaf esnasında. Bu mesela şirk sayılmaz. Böyle olmadığı takdirde Hacerül Esved dışı gibi mesela bu Hacerül Esved hariç mesela gidip bir taş öpmek mesela bu şirktir. Her ne kadar bu taş mesela diyelim ki peygamberin mezarına yapılan bir taş olsa bile peygamberin mezarının mermerini öpmek mesela ya imamın mezarının mermerini öpmek, el sürmek bu şirk olur. Ama sadece Hacerül Esved'dir ki ona el sürülebilir ve öpülebilir. Ve şöyle
Hacerül Esved'e karşı niye bu şekilde
peki? Onu diyorlar ki çünkü mesela peygamber bunu yapmıştır. Demek ki bu Allah katının tarafından buna izin verilmiştir. Dolayısıyla bu üstesnadır.
Allah peygamberine izin vermedi ama o taşı öpmeye...
Yani tabi diyorlar ki o da peygamber bunu. Sen Ömer'in o sözü var ki ben biliyorum ki ya Hacer, ya Hacerül Esved اَنْتَ لَا تَدُرُّ وَلَا تَنْفَعَ Sen ne zarar verirsin ne de ki fayda dokundurursun. Sen bir taşsın. Eğer görmeseydim Resulullah seni öptüğünü ve seni mesela selamladığını ben sana asla bir saygı duymazdım, seni selamlamazdım, öpmezdim. Ama Resulullah yapmış diye. Bu az edeyim ki bu bakış. Yani Ömer de o zaman aynı. Takriben bu zihniyetin bir cilvesidir Ömer'in bu sözü. Elbette Ömer o zaman Vehhabilik çok sonra ortaya. Yani bu Ömer'in bu sözü de o Vehhabi zihniyetin temelini oluşturan bir az edeyim ki şeydir, açıklamadır. Şimdi biz buradan o zaman ne üzerinde konuşmamız lazım? Yani bu acaba bu işlerin şirk olup olmadığını ve Allah'tan gayrisine tapmak olup olmadığını bilmemiz için bize düşen ilk başta ibadetin manasını bilmeliyiz. Biz diyoruz ki mesela Allah'tan başkasına ibadet etmek biz de diyoruz caiz değil. Yani biz de gidip peygamberin mezarını öpüyoruz, imamın mezarını öpüyoruz, yüzümüzü sürüyoruz, elimizi sürüyoruz. Ya bir mesela parçayı götürüp sürüyoruz, mübarek tebrik ediyoruz. Mesela bunlar, biz bunları yaparken de biz de diyoruz ki Allah'tan başkasına tapmak caiz değil. Biz bunu tapmak olarak görmüyoruz. Ama o da diyor caiz değil, o tapmak olarak görüyor. O zaman demek ki ihtilaf nededir? İbadetin manasındadır. Yani biz ibadete bir mana veriyoruz. Bize göre ibadet bir şeydir, bir mana ifade ediyor. Onlara göre ibadet başka bir mana ifade ediyor ki biz bu işi ibadet olarak görmüyoruz, o ibadet olarak görüyoruz. Görüyor. Peki ibadet ne demektir? Allah'tan başkasına ibadet edilmesi caiz değildir derken biz neyi kastediyoruz, onlar neyi kastediyorlar? Arz edeyim ki ibadete mana olarak ibadet biliyorsunuz ki kök itibariyle abd kelimesinden gelir değil mi? Yani ibadet ve abd ubudiyet aynı kökten gelir. Bu kelime kullanılan Arap dilinde kullanılan bir kelimedir. Yani Arapça lügatında ebede kelimesi İslam gelmeden ve Allah'a ibadete emretmeden önce de kullanılan bir kelimeydi. O kölelik sistemi onlarda var idi. Abd kelimesini kullanıyorlardı. Ta'bud kelimesini, ebede kelimesini kullanıyorlardı. O anda demek ki Arap lügatında kullanılan bir kelime, yani bu ibadet kelimesini İslam dini yeni icat etmiş bir kelime değil. Nitekim mesela İslam dininde kullanılan diğer kelimeler de böyle. Mesela salat, savun, hac, bunlar Arap dilinin kendisinden alınan kelimelerdir. Salatın Arapçada kullanılıyordu mesela daha önce de. Sonra da İslam dininde de kullanıldı. Hac kelimesi yine Arapçada kullanılan bir kelime, sonra da İslam dininde de kullanılmış. Arap diline baktığımızda abd kelimesinin bir lügat manası var. O da ebede yani tevazu, ubudiyet yani tevazu, yani eğilmek, yani bir kimsenin karşısında teslimiyet, zilletle teslimiyeti kabul etmek. Abdin bir manası lügatta zilletle kendisini küçük görerek karşı tarafın karşısında teslim olmak, ona kendisini onun ihtiyarında koymak, onun bütün emirlerini ve şeylerini ne teslimiyet ve saygı duymak, saygı duyarak kendisini küçük ve onu büyük görerek o karşı tarafa tazim etmeyi lügattaki manası abd'di. Veyahut da başka bir tabirle kendisini karşı tarafın mülkü olarak abd'di. Abd'in bir manası yani mülkiyet. Karşı tarafın mülkiyetini kendisine, kendisini mülk olarak karşı tarafa adamak. Nitekim mülk mesela diyelim ki sahibi karşısında teslim olmak, teslimiyete sahiptir. Yani mülkün sahibi karşısında bir istiklalı yoktur. Mülk sahibinin ihtiyarında olan bir şeydir. Ona teslim olmak zorunda, teslimdir ona. Ve o mülkte tasarruf etme yetkisine sahiptir. Hem de lügatta manası budur. Acaba peki şimdi İslam'da biz ibadet kullan kelimesi olarak kullanırken bu kelimeyi yine aynen aynı anlamda mı kullanıyoruz? Yani lügat anlamında mı kullanıyoruz? İbadet derken İslam dininde Allah'a ibadet ediyoruz derken yani Allah'a tazim mi? Yani Allah'a karşı mesela diyelim ki zilleti kabul etmek mi, tesmiyet fakat bu mudur yani? Bu anlamda mı kullanıyoruz? Yoksa bu ibadete bir başka anlamda yani başka bir yönde aynı zamanda bu manaya İslam dini kazandırmış mıdır? Bunu bir örnekler şeyler diyeyim mesela. Şimdi selat lügattaki manası duadır. Sella dua etti. Selatın manası lügatta dua etmek. Ama gel gör ki mesela selat İslam dininde kullanılırken sırf dua anlamında kullanılmıyor. Belki bir takım özellik de ona kazandırılmış. İçerisinde dua var ama duadan ilave bir takım eklemeler de yapılmış. Bir takım fiiller de var, secde var, ruku var, kıyam var. Az edeyim ki böyle sadece bir duadan ibaret olmuyor. Belki duaya bir takım eklemeler yapılarak buna selat ismi verilmişti. Yani başka bir tabirle selat kelimesine yeni bir boyut kazandırmış İslam. Sadece dua anlamında kullanılmıyor. Selat derken. Belki bir takım tasarruf da bulunmuş. Tasarrufta da bulunmuş. Keza mesela diyelim ki hac kelimesi. Hac lügatte yani yolculuk demektir. Arap hacce Arapçada yani yolculuğu sefere çıkmak anlamı. Ama İslam'da geldi hac sefer anlamında fakat kullanılmıyor. İçerisinde sefer var ama seferle birlikte bir takım özellikler de var. Sefer evvelen gerek sadece Mekke'ye ola, sadece belli zamanda ola ve sadece seferle değil, belki seferle birlikte bir takım ameller, bir takım duruşlar, bir takım dualar, bir takım zikirler ve o da ilave olunmuş var onun içerisine. Yani haccın içerisinde yolculuk var ama yolculuğa ilaveten bir eklemeler de, bir tasarruf da söz konusudur yani bu lügatte. Şimdi acaba ibadet dede de aynı şekilde İslam tasarruf etmiş mi etmemiş? Acaba ibadet sırf lügatteki olduğu gibi tevazu ve tazim ve teslimiyet anlamında kullanılmış herhangi bir şeye İslam dininde yoksa ibadete diğer kelimelere verdiği gibi bir farklı anlam da mı vermiştir? Bu az edeyim ki söz buradadır. Biz Ehl-i Beyt ekolu olarak yani bu eylemleri ki ya dediğimiz eylemleri ibadet olarak görmeyen kimseler olarak diyoruz ki ibadet kelimesi de aynen selat, savun, hac kelimesi gibi İslam'da buna bir özellik de yüklenmiştir. Sırf lügattaki anlamı değil. Herhangi bir şeye karşı tevazu, teslimiyet, boyun eğmek anlamına değil. Belki teslimiyet, tevazu ve tazime var içerisinde ama ona bir ekleme de yapılmıştır İslam dininde. Öylece ibadet olmuştur. O ekleme olmazsa ibadet olmaz. Ama Vehhabiyet diyor hayır hiçbir ekleme yoktur. Herhangi bir tazim ve herhangi bir tevazu, herhangi bir teslimiyet, herhangi bir şey karşısında bu ibadet. Peki biz mesela diyelim ki onlar ilk başta demişler ki mesela eğer biz böyle kabul etsek herhangi bir şeye teslimiyet, tevazu, saygı duymak diye yani ibadetin manası sırf saygı duymak, tazim etmek, eğilmek, itaat etmek, teslimiyet göstermek olsa eğer ibadetin manası bu olsa buradan yola çıkarak biz demeliyiz ki hiç İslam dünyasında gerek hiçbir fert bile Müslüman olmuyor. Hiçbir fert bile ehli tazim olmuyor, ehli tevhid olmuyor. Niye? Çünkü İslam dünyasında mutlaka herkes bir şeye karşı bir tevazu gösterir. Biz anne babamızda tevazumuz var, saygımız var, tazimimiz var, eğiliyoruz, öpüyoruz ellerini. Az edeyim ki öğretmen karşısında, mesela diyelim ki büyükler karşısında. Yani eğer sırf saygı olsa, sırf bir şeye karşı tevazu göstermek olsa, bir şeyi dinlemek olsa, eğilmek anlamında olsa bir şey karşısında, o zaman diyelim ki o zaman bunun, o zaman peki İslam dünyasında var mıdır bir tane müvehhid, bize gösterin o zaman. Var mı bir tane müvehhid ki diyelim ki bu işte müvehhiddir. Ki gene o zaman diyelim ki İslam dünyasında tek müvehhid o kimse olmalıdır ki hiçbir şeye saygı duymuyor. Hiçbir şeye saygı duymayan bir kimse, hiçbir şey karşısında tazim duymayan bir kimse, hiçbir şeye tazim etmeyen bir kimse ehl-i müvehhid olmalı. Böyle bir fert de İslam dünyasında yok. Mutlaka herkes, yani bu fıtrattandır ki büyük karşısında bir saygı duysun, tazim etsin ona. Onun karşısında eğilsin, hürmet göstersin, sözünü dinlesin. Az edeyim ki bu fıtrattan bir şeydi. İlaveten Kur'an'ın kendisi bir takım şeylere bizi saygı duymaya emrediyor mesela. Mesela anne babaya وَقْفِدْ لَهُمَ جَنَاحَ دُلْ مِنَ الرَّحْمِ. Anne baba karşısında zillet kanatlarını ser onların önünde diyor. Eğer sırf bir şeye tazim etmek şirk olsa, o zaman yani İslam yani ibadet olsa, yani İslam anne babaya ibadete mi emrediyor bizi? İslam'daki mesela diyelim ki aleme tazim etmeye, hürmet etmeye emrediyor. İslam'daki birçok şeye tazim etmeye emrediyor. Veya mesela İslam'daki hatta mesela diyelim ki Kabe'ye götüren kurbana, kurbanın boynundaki mesela o kurbanın boynuna takılan takıyla o kurbanlara bile tazim etmeye. Kabe'de götürülüp kesilmeye götüren kurbana bile saygısızlık, onlara saygı duymaya, şair, ilahi şair olarak diyor, bunlara saygı duyun diyor. Bu demek ki sırf bir şeye saygı duymak, tazim etmek, bir şey karşısında eğilmek ibadet olmaz. Bu anlamı versek, bu zaman gerek İslam dünyası, hiç alemde, varlık aleminde tek bir müvehhid bile kalmaz. Hepsi Allah müşrik. Bu o zaman değil. Demişler ki, peki o zaman buradan yola çıkarak dedi ki, tazim olamaz tek başına. Peki nedir? Bazıları bunun farkına varmış, demişler ki, yok. Tazim tek başına ibadet değil. Teslimiyet, itaat, söz dinlemek tek başına ibadet değil. Belki ne? Tazimin nihayet derecesi. Tazimin bir sınırı var. Bir orta dereceleri var, bunlar ibadet değil. Bir de son derecesi var. Son derecesi tazimin, saygının, tazimin son derecesi ibadettir. Peki bu son derecesi nedir? Son derecesi mesela secde etmek. Birisinin karşısında secde etmek son derece. Bu ibadet olur. Bu da yine baktığımızda bu da yine doğru olmuyor. Niye? Kur'an ölçülerine göre. Çünkü bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala meleklere, Adem'e secde etmeyi emretmiş. فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُّهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. O insanı ben düzenledik ve kendi ruhumdan ona üfledikten sonra ona secdeye kapılın demiş. Secdedeki diyorsunuz ki tazimin son derecesidir. O zaman yani Allah yani şirke mi emretmiş? Yani kendisine şirk koşmaya mı emretmiş? Yani Adem'e secde ederken eğer tazimin, sırf tazimin son derecesi ibadet olsa, o zaman demek ki bu durumda melekler Allah'a şirk mi koştular ve Adem'e secde etmeyen şeytan mı müvehhid oldu? Peki öyleyse niye Allah şeytanı lanetliyor, o kendisine şirk koşanları da onları da ödüllendiriyor, şeytanı kovuyor mesela. Yani bu değil demek. Bu bir. İkincisi, Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın ve evlatlarının Yusuf karşısında nedir? Secdeleri var. Ki onlar Hazreti Yusuf'u tahta çıkardılar. Babalarıyla o hanım sen rüyasında görmüş ki Raytu gördüm ki Hadaşara 11 tane yıldız ve ay ve güneş bana secde ediyorlar. Bunun tahakkuku Yusuf'un karşısında secdeye kapılmalar 11 kardeşle beraber Hazreti Yakup ve anne eşinin Hazreti Yusuf'a secdeye kapılmalarıdır. Allah bunu eğer secdeye bir herhangi bir şeye secdeye kapılmak ibadet oluyorsa nasıl oldu ki oradaki peygamber ve bir peygamber kendisine secde etmeye izin verdi, diğeri de ona secde. O zaman demek ki tek tazimin son derecesini, nihayet derecesini bir herhangi bir şeye karşı sergilemeyin tek başına yine kendisi ibadet olamaz. Peki nedir ibadet o zaman? Peki biz o zaman ibadetin ne olduğunu bilmemiz için gerek bakalım Kur'an-ı Kerim neyi ibadet saymıştır? Kur'an-ı Kerim'den yola çıkacağız ama bir de arz edeyim ki hem de akıl da bunu, yani insan aklı da bir şekilde ibadetin ne demek olduğunu fark ediyor ama biz Kur'an-ı Kerim'den yola çıkarak arz edeyim. Kur'an-ı Kerim'de ibadeti, yani mesela Allah Tebareke ve Teala bir kimseyi müşrik sayarken, bir kimseyi ibadette şirk koştuğunu beyan ederken ve keza az edeyim ki ibadeti anlamlandırırken buna bir ölçü, bir miyar belirlenmiş. Bir şeyi demiş bu şirktir. Bu ibadette şirk olarak görmüştür. Birinci ölçü olarak bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim sırf saygıyı, sırf tazimi, sırf tevazuyu, sırf eğilmeyi, sırf bir şey karşısında yere düşmeyi, hatta secde etmeyi tek başına şey olarak şirk görmüyor. Belki neyi şirk görüyor? Eğer insan herhangi bir şeyi ilah olarak görer ve ilah unvanıyla bir şeyi ilah kabul ederek ona saygı duyar, onu çağırır, ona tazim eder, onun karşısında tazimde bulunur ve zillet sergilerse teslimiyet. Yani bir herhangi bir şeye ilah vasfını vererek, ilah vasfıyla tazim etmeyi az edeyim ki şirk ve ibadette şirk olarak görülür. Kur'an-ı Kerim'de mesela diyelim ki birkaç tane ayet az edeyim. İlahın da manasını söyleyeceğim. Mesela buyuruyor ki ve e'riz anil müşrikin, müşriklerden iraz et, müşrikleri bırak kendi başına, onların artık onlardan bak, yani onları senin için bir dert olmasın, onlardan daha fazla onların üzerine gitme. Belki peki müşrikler kimlerdi? Ellezine yec'alune me'allah ilahen ahir, Allah'la beraber başka bir ilah kendilerine ediniyorlar. Yani şirkin ölçüsü ne oldu? Allah'ın yanında bir ilah farz etmek. اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرٍ. Bu az edeyim ki ben başka bir gene ayet az edeyim. Bu اَلَّذ۪ينَ yine buyur. Yani müşrikleri tanıştırırken. اَلَّذ۪ينَ يَجْعَلُونَ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اَخَرًا. Allah'la beraber başka bir ilah karar veriyorlar. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. İşte bunlar yakında görecekler ki Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah derken la ilahe illallah. İlah fakat Allah'tır. Allah'ın yanında bir ilah koymak birisine, bir şeye ilah edinmek Allah'ın yanında bu şeydir. Peki ilah nedir? Allah'ın yanında ilah nedir? İlahın manasını şu ayet-i kerime bize izah ediyor. Enbiya 22. ayet. Nedir? Buyuruyor ki Allah Teala diyor ki لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا eğer olsa yerde gökte bu ikisinde alihetun illallah Allah'tan başka bir ilah olsa lefesedeta bu ikisi bozular fesubhanallah rabbil arşi amma yasifun yücedir münezzehtir o arşın Rabbi bu vasıflarla. Şimdi ve yer ve gökün fesat edilmesi yanına yani bunu gösterir ki ilahın manası budur ki yer ve göğün Rabbi yani idare edeni, tedbir edeni, yöneteni az edeyim ki yer ve göğün de Allah dışında bir başka Rab yani o zaman ilahın manası ne olur? Rab olur. Yani eğer Allah Rab'dır. Yani nedir? Yani yer ve göğün idare edeni, müdebbiridir, tedbir edenidir, varlığını vereni, her şeyini karşılayanı, rızkını vereni, öldüreni, dirilteni filan. Eğer biz bu Allah dışında birisine, bir varlığa böyle baksak desek ki o da yeri ve göğü idare edendir ve yeri göğün rızkını veren, var eden, yok eden, dedilen. Bu vasıfı verdiğimiz takdirde bir şeye bu olar nedir? Allah'ın yanında ikinci bir ilah farz etmek. İşte bir şeye ilah unvanıyla tazim etmek şirk olur. Ama ilah unvanıyla değil. Belki ne unvanıyla? Allah'ın saygın kulu unvanıyla. Allah'ın hürmetini gözetmesini emrettiği unvanıyla. Allah'ın saygısını bize emrettiği anne baba gibi. Allah Teala mesela diyelim ki nitekim anne babaya saygıyı emretmiştir. Resulullah'a da saygıyı emretmiştir. İtaati emretmiştir. Teslimiyeti emretmiştir. Sevmeyi emretmiştir. Allah'ın saygın kulludur. Saygın Allah'a ait Allah'ın hürmet gözetmemizi belirlediği bir kuldur. Bu amaçla ona ben tazim ediyorum. Karşısında eğiliyorum. Elini öpüyorum. Ayağını öpüyorum. Ayağına düşüyorum. Bu asla şirk olmaz. Ama eğer o ben karşısında elini ayağını öptüğüm ve eğildiğim, saygı gösterdiğim, selamladığım şeyi arz edeyim ilah görürsem yani yeri göğü idare eden olarak görürsem yani o hala ister tamamında idare eden olsun ya bir kısmında. Mesela diyelim ki zaten Mekke ve Medine ve şirk ehlileri de bunları idare o putları kitap yollardı onları ilah olarak görüyorlardı. Yani idareci olarak görüyorlar. Mesela diyelim ki biz bakın şirk o şeylere bakın o Allah'tan başkasını tapanlara mesela putlara mesela bazen yağmurun ilahı mesela rızkın ilahı mesela ölümün ilahı mesela yani onları bu şeyin ilahı görüyorlar. Yağmur yağdıran ilah. Mesela diyelim ki depremden koruyan ilah mesela. Deprem eden ilah mesela böyle. Bu şekilde görür isek eğer bir şeyi ilah olarak görür. Ama ister bunun bütün alemde bir ilah gör, ister bir kısmında, bir bölümde, bir şeyde, tek bir şeyde ilah olarak görürsen ve onu ilah olarak ona tazim eder isen sen, o zaman bu olar nedir? Şirk. Ama ilah olarak görmediğin takdirde Allah'ın kuludur, Allah'ın bir takım yetki verdiği bir makamdır. Bize itaat etmeyi emrettiği bir makamdır. Tazim, saygı duymayı, sevmeyi emrettiği bir makamdır. Ondan dolayı ben ona tazim ediyorum, onun karşısında eğiliyorum. Bu şirk olmuyor. Bu birinci örgü. İkinci şey de bakınız, ikinci ölçü olarak ve iki ve üç tane ölçü daha var. Yani iki ve üçüncü ölçü, üç tane ölçü ibadette, Kur'an-ı Kerim'de biz algılıyoruz.
Kur'an-ı Kerim'de o zaman demek ki birinci ölçü neydi? Bir şeyi ilah olarak görmek. İlah olarak görmediğin takdirde bu şirk olmaz. Tazim şirk sayılmaz. İkinci ölçüyü Kur'an-ı Kerim şöyle diyor. Diyor ki Allah'a ibadeti emredersen ederken ibadetin gerekçesini de ortaya koyuyor. Diyor ki Allah'a ibadet edin çünkü o yaratandır. Zalikumullah la ilahe illa hu haliku kulli şey fe'budu. En'am suresi 102. Arz edeyim ki işte Allah odur. Ondan başka ilah yoktur. Her şeyi yaratandır. Öyleyse ona ibadet edin. Yani ibadet etmenin gerekçesi de her şeyi yaratmak olarak. Çünkü yaratandır diye ibadet edin. Ve huve ala kulli şeyin vekil. Ve hem de her şeyin vekilidir. Her şeyin vekaleti, her şeyin tasarruf yetkisi, her şeyin idaresi hem onun elinde, hem yaratan hem de yöneten. O halde eğer mesela ya başka bir ayet-i kerimede Vallah o Allah'tır. El-Halib yaratan, El-Bari yine yaratmanın başka çeşidi. Var eden, El-Musavvir suret şekillendiren Lehul Esma'ul Husna bütün güzel ismi olunur. Yusebbihu lehu ma fis-semâ'i vel ard ve huvel aziz. Yani eğer Allah Tebareke ve Teala'yı Halik, Bari, Musavvir olarak ya o diyor ki budur tapılmayı gerektiren. Çünkü Allah'tır ki yaratan, Allah'tır ki Bari, Allah'tır ki Musavvir. Emmen yemliku sem'e vel ebsar. Odur ki Malik. Lillahi mulku semavati vel ard. Yerin göğün mülkü O'nundur. Sizin gözünüzün, elinizin mülkü ona ait. Siz onun mülküsünüz. Dolayısıyla o halde demek ki ibadetin, bir şeyin, bir tazimin ibadet olması için ikinci ölçü olarak ne? Ortaya ikinci ölçü olarak onun yaratan ve yöneten olması ve malik olmasını, mülk sahibi olmasını ortaya koyuyor. Eğer biz bir şeye bizim malikimizdir, bizi yaratandır, bizi yönetendir şeklinde kabul eder ve ona tazim gösterirse ise bu şekilde bu ona ibadet. Ama eğer bu şekilde değilse bir tazim belki onu niye mesela diye Allah'ın ikram ettiği, mükrem kıldığı, ibadın mükremunun saygın kılınan kuldur diye ben ona saygı duyuyorsam ise, anne babama saygı duyduğum gibi, büyüğe saygı duyduğum gibi, sözünü dinliyorsam ise Allah'ın o sözünü dinlemeye emrettiğinden dolayı bu asla arz edeyim ki ibadet sayılmaz. Üçüncü ölçü olarak Kur'an-ı Kerim ibadette, ibadet etmek bir şeyin, bir fiilin ibadet olması için üçüncü ölçü olarak şunu buyurmuş. Demiş ki, Allah fakat ibadete layıktır. Niye? Çünkü yegane bütün kemalların sahibi odur. Eğer bir varlık bizatihi kemalın sahibi olursa, yani bütün kemalların mecmui o olursa ve kemalında yani hiçbir kusuru eksikliği yoktur. Hiçbir aybı yoktur. Hiçbir lekesi yoktur. Hiçbir acizliği yoktur. Eğer biz bir varlığa mutlak kemal sahibi olarak, mutlak güzellik sahibi olarak, mutlak az edeyim ki kudret, ilim, yani bu, kemal sayılan her şeyin, kemal sayılan her şeyin bizatih sahibi olarak bakar ve bu anlamda ona mesela diyelim ki tazim gösterirsek bu olar ibadet. Ama öyle görmezsek, onu mesela mutlak kemal sahibi olarak görmüyoruz. Onu da bir kul olarak görüyoruz. Ama saygın kul olduğu için benden daha hürmet, benden üstün bir kuldur diye ve Allah da bir üstte olana tazim etmeyi emretmiştir diye ben de tazim ediyorum sen. Bu olmaz. Ve buradan yola çıkarak mesela Ehl-i Beyti Aleyhisselam'ın Allah'a ibadeti neydi? Vecettuke ehlen fe'abettu. Çünkü seni ben ehil buldum ibadet ediyor. Niye? Yani sende bir kusur yok ki. Nasıl? Ben seni mutlak güzellik sahibi gördüm. Mutlak kemal sahibi gördüm. Yani artık bizatihi her şeyin sahibi gördüm. Ve ehil buldum seni ibadete. Eğer bir kimse bir varlığa da aynı gözle bakar, Allah dışında bir şeye bakar ise, ona ibadet ederse, o da olur yine şirk. Bu anlamda bakmazsa, bakınız Kur'an-ı Kerim'de buyur ki وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى. Güzel isimler O'nundur. Yani güzel mutlak isimler O'dur ki her güzelliğin sahibidir. Hüvallah ya az edeyim ki Haşr suresinde olması lazım. Hüvallah la ilahe illa hu. O ilahdır, ondan başka ilah yoktur. Alimul gaybi ve şehade. Gaybi bilendir, şehadeti bilendir. Yani ilmi mutlak. Rahmandır, Rahim'dir. Hüvallah la ilahe illa hu. O Allah'tır, ondan başka ilah yoktur. Niye? Hüvel melik. Mutlak mülk sahibi odur. Kuddus mutlak. Takdis sahibi mutlak. Temizlik O'nundur. Selam, mutlak selamet O'nundur. Hiçbir, her şey O'nun dışında elildir, hastadır. Her şeyin O'nun dışında bir ayrı var, kusuru var. Hastalığı var. O selamdır. Hiçbir illeti yoktur. Mü'mindir, muhaymi, her şeyi koruyandır, azizdir. Yenilgisi yoktur, cebbardır, her şeye egemendir. Öyleyse O'na bundan dolayı arz edeyim ki ibadet. O halde üçüncü ölçü mutlak kemal sahibi olarak görerek ibadet etmek. Peki ibadet o zaman budur. Eğer biz bir Allah dışında bu üç miyarı gözeterek birisine tazim eder isek ise bu olur ibadet. Var mıdır bir Müslüman yeryüzünde Allah dışındaki bir şeye bu gözle baksın? Yoktur. O zaman bütün Müslümanlar hepsi ehli tevhiddir. Hiçbirisi ehli şirk değil. Bütün Müslümanlar herhangi bir şeye saygı duyuyorsa onun Allah'ın saygılısını, saygın gördüğünden dolayı ona saygı duyuyor. Tevessül etmek de öyledir. Bir şeye eğer tevessül ediyorsansa onun Allah katında senden daha saygın olduğunu görüyorsun. Ve biliyorsun ki Allah tabaraka ve teala Allah'ın yanında daha azizdir. Onun duası daha çok icabet olur. Dolayısıyla tevessül ediyorsun, diyorsun ki sen benim için dua et. Bu şirk değil. Bu bizatihi Allah'ın emri gereğidir. Niçin? Allah da bunu emrediyor. وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ذَلَمُ اَنْفُسَهُمْ. Eğer onlar kendilerine zulmettiklerinde جَاهُوكَ gelseler sana فَاسْتَغْفَرُوا اللّٰهَ وَاللّٰهَ'dan af dileseler وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. Resul sen de onlar için af dilersen لَبَجَدُ اللّٰهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. Allah tövbeleri kabul eder ve rahmeden olarak olur. O zaman demek ki Allah diyor git onunla tevessül et. Onun senin için istiğfar etmesini dile. Az edeyim ki bu ibadet olmuyor. Yine vaktimiz doldu. Biz öyle takıldık, burada kaldık yani. Mesela Muhammed Aleyhisselam.